Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Merhabalar efendim, Haber Masası'na hoş geldiniz. Bizler yine bir sürü konuyu derledik, toparladık. Yeter ki sizin Türkiye'den, dünyadan, gündemden haberiniz olsun diye Haber Masası'nda kulaklarınıza misafir olmaya geldik. Ben Aslı Kahveci.
Ben Selin Yazıcı.
Ben Serkan Başdımar.
Haber Masası başlıyor.
Hoş geldiniz o halde diyelim. Bir günlük aranın ardından beni özlediniz mi?
Çok.
Çok.
Ne tatlısınız.
Eksikliğin öyle. Hemen belli oluyor Selin.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok naziksiniz. Ben de bunları duymak istedim programı başlamadan önce. Peki efendim, Haber Masası başlıyor dedik. Bugün yine Türkiye'den ve dünyadan birçok haberi sizler için derledik. İlk olarak Türkiye'den sıcak, taze bir açıklama var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün çok taze bir açıklama yaptı. Beklenilen bir açıklama mıydı bilemiyorum ama söylediği şeyler birçok vatandaşın hoşuna gitmeyeceği
aslında
bir gerçek.
Aslında bunların sinyalleri verilmiş daha önceden de. Yani bir kereye mahsus asgari ücrete bir zam yapıldı. Sonrasında yine insanlar merak etti tabii. Belki hani bu enflasyonla beraber ikinci bir yerel, daha doğrusu asgari ücrete zam gelir diye beklenti içerisindeydi ama.
Seçimlerin ardından hani acaba farklı bir şeyler olabilir mi diye. Neden bahsediyorum efendim? Bakan Işıkhan bugün hakikaten herkesin merakla beklediği bir açıklama yaptı. Asgari ücrete zam yok dedi efendim. Yerel seçimlerin ardından gözler tabii ki emekli ve çalışanların aldığı maaşlara çevrilmişti. Bu yıl işte acaba asgari ücrete ara zam gelecek mi soruları vardı etrafımızda. İlk ağız Vedat Işıkhan dedi ki asgari ücrete zam yok, ara zam yok dedi.
Asgari ücrete zam olması zaten normalde uygulanan bir prosedür değildi. Temmuz ayında asgari ücrete zam uygulaması, enflasyonun çok hızlı artması, faiz sebep enflasyon sonuç politikasının bir sonucu olarak Temmuz ayında da asgari ücretin artırılması ihtiyacı doğmuştu. Asgari ücret artınca aslında fiyatlara zam, kiralara zam da peşi peşine gelmeye başlamıştı.
Çok da bir işe yaramamıştı aslında.
O işe yaramamıştı ama maaşların artmasının işine yaramıştı. Çünkü bakın asgari ücret arttı, bizim maaşlar düşük kaldı diyen bütün çalışanlar biz de dahil olmak üzere maaşlarımıza Temmuz ayında ekstra bir zam istemeyi adet haline getirmiştik. Bakan Işıkhan'ın bu açıklaması
bir
bizi
adetimiz oldu.
Üzdü.
Bir adetimiz oldu. Keşke devamı
kalmadı.
Da gelseydi.
Ama demek ki yani eğer zam olmayacaksa da temel gıda ürünlerine ya da diğer ürünlere de zam gelmesin o zaman.
O zaman öyle demezler mi? Zam yapmıyorsunuz, o halde enflasyonu
ya düşürün,
düşürün
ya da sabit
yok,
kalsın.
Yok yok, benim daha iyi bir fikrim var. Zam istemiyoruz. Prim olabilir.
Prim.
Bu devletten ne primi alabiliriz acaba?
Teşvik.
Açıklaması ne olabilir? Teşvik primi. Yaşamaya teşvik ama.
Evet.
Yaşamaya teşvik. İdame edebilmek için.
Ama
güzel.
Kabul edelim ki Türkiye şartlarında yaşıyoruz ve önümüzdeki 4 yıl seçim yok. Dolayısıyla böyle bir zam haberini ümit etmekte pek fazla iyimserlik olurdu.
Ya benim
hani belki bir üçüncü senenin sonunda dördüncü seneye girerken mi gelir bu zam?
Evet.
Buradan tersi. Bu anlaşılıyor. Ya iktidar artık hani bir ders almış olabilir. Belki hani bu anlamda asgari ücreti
çok
de iyimserli
sanki.
Ekonomi. Ben öyle düşünmüyorum. Ya da evrene pozitif bir mesaj yollamaya çalışıyorum.
Hani bu dediğini işte diyorum ya az önce aslında söylediğinden yola çıkarak hani tam seçime böyle bir sene kala falan onun Temmuz'unda falan mı olur acaba?
Seçime bir hafta kala belki de.
EYT'liler öyle aldı. haklarını. EYT'liler 4 sene 5 sene mücadele etti. 4 sene 5 sene derken ilk 10 sene ciddiye alınmadılar. Son 4-5 sene çok mücadele ettiler. Ve 2023 seçimlerinin kritikliği anlaşılınca ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkı yenmez orada.
Evet.
Ben kesinlikle yapacağım deyince İbrenin o tarafa döndüğünü fark eden değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan EYT'lere bu müjdeyi bizzat kendisi verdi. Nihayetinde de ekonominin bugün geldiği sonuçta bütçe açığında ve yeni asgari ücretin zamlanamaması, memurlara yeterli zammın verilememesi ve yeni ek vergilerin ortaya çıkması gibi sonuçlar ortaya çıktı. Sonuçlarına da değinmeyeyim mi?
Tabii ki değin, haklısın.
Yalnız
ama
her zaman
az önce
çok net
Serkan Evren'e bir mesaj gönderdi ya. Direkt aklıma şu karikatür geldi. Evren'den UFO'yla uzaylı iniyor. Diyor ki Evren'e mesajı siz mi gönderdiniz? Evet diyor. Çok güldük biz ona.
Olmaz diyorsun ha.
Çok gülmüşler yani, bilmiyorum, Aslı'nın yorumu böyle, ben de Aslı'ya katılabilirim.
Yok,
peki efendim o halde tekrar edelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam gelmeyecek dedi. Bir sonraki haberle devam edelim.
Sıcaklarına değineceğiz şimdi. Çok keskin bir geçiş oldu. Yine her zaman olduğu gibi yaz sezonu yaklaşır yaklaşılmaz bu konular ortaya çıkıyor. Yine Afrika sıcakları geliyor. Ama bu sıcaklarla beraber
çöl sıcakları,
çöl
geliyor,
tozları,
orada geliyor.
Afrika'dan iyi bir şey gelmiyor. Şu ana kadar görmedik.
Karabük Üniversitesi.
Yani o biraz şey bir konu. Her kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Bu Afrika sıcakları işte... Onunla beraber tabii iklim yasası da yolda.
Evet, bizi ilgilendiren kısmı bu. Şimdi sıcaklıklardan bahsetmeyeceğiz biz. Beklenen bir Afrika sıcakları var ama bunun öncesinde bir iklim yasası var. Bununla alakalı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki
açıklamalar
bir yasanın hazırlandığıyla alakalı aktarmaları var. Neler bunlar?
Özhaseki yasa kapsamında vahşi sulamanın, vahşi sulama ve karbon emisyonun azaltılmasına ilişkin önlemlerin yer alacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında Sputnik'in sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı.
Osman'a da buradan sevgilerimizi yollayalım. Sputnik muhabirimiz Osman'ın yaptığı röportaj.
Mehmet Özhaseki iklim yasası hazırlıklarını anlatıyor. Kabine toplantısı öncesinde uyarıda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, artan sıcaklıkların ülke geneline tesir edeceğini duyuruyor. Bakanlıktan yapılan son değerlendirmeye göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiği, özellikle bazı bölgelerde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması, buna alışkınız zaten yani her yaza doğru.
Peki bu sıcaklıklar artıyor, biz ne önlemler alacağız? İşin önemli kısmı burada zannedersem.
Evet. Açık renk giyinin.
Aslında açık renk giyinin, gerekli gereksiz sulamaları yapmayın bahçelerinize. Bunlarla ilgili sitelerde falan önlemler alındı.
Arabalarınızı yıkamayın, benimki göze batıyor sonra.
Halılarınızı da yıkamayın. O foşur foşur halı yıkama olayları var ya böyle, halıları da yıkamayın.
Ne
bunlar
yapalım?
Bizim söyleyeceğimiz ufak tefek tüyolar.
Halıları ne yapalım peki, ben orada kaldım.
Halıcıya versek
halı
aynı
halı yıkamaya
işten.
Vereceğiz ama orada daha az bir
tabii,
suyla.
Makinelerle daha az
bir suyla yıkanıyor tabii canım. Bu normal
çok
şey gibi düşün. Elde yıkadığın bulaşık makinesinde yıkandığı zaman aynı suyun harcanmaması gibi bir şey ama o halıyı yıkanırken alınan haz var ya, o hazı da hiçbir şeyde bulamazsın. Yani ev hanımları beni çok iyi anladılar diye düşünüyorum. Foşur foşur.
Halıyı nerede yıkıyorsunuz ya?
Teras.
Tabii.
Teras olur, bahçe olur. Ama çok eskiden mesela görüntü olarak gözünüze gelmiyor mu böyle filmlerde falan, böyle binaların önünde, apartmanların önüne bile insanlar sokaklarda halı yıkarlarmış.
Evet, mahalle kültürünün köpük. En çok yaşandığı alanlarda böyle halıları böyle koyarlar.
Benim böyle bazı dizilerden falan aklımda
ben
var yani.
Ben en son Cennet Mahallesi'nde gördüm öyle bir sahneyi.
Bahsettiğiniz mahallede.
Bak, Simge bile yıkıyormuş kendi kendine.
Valla ben en son üniversitede kendim yıkadım. Bana vermişti üst kat komşumuz, sağ olsun öğrencisin sen, alma boşu boşuna, benim halıyı kullan demişti. Bir sene kullandım, bir sene sonunda yıkayıp verdim. Bir hafta sonra tekrar kalan eşyalarımı almaya geldiğimde halıyı balkonda gördüm. Bir daha yıkamış.
Yıkamanı mı beğenmedi acaba?
Muhtemelen.
Allah Allah. Bu arada niye verdin onu da anlamadım. Geçici kullanman için mi vermişti halıyı?
Ha, sen alma boş boşuna, para harcama dedi.
Sonradan geri alacaksa da bir garip yani.
Ne yapayım ki, nereye götüreyim halıyı? Zaten selam. Taşınıyorum.
Ona da selam olsun. Peki şu iklim yasasını dilerseniz bir tam olarak bakalım neler olduğunu. Hazırlıkları var. Meclise sunulacak. İklim krizine karşı kararlı bir adım atacağız diyor sevgili bakanımız.
Mehmet Özaseki. Bu arada Osman Nuri Cerit gerçekten başarılı bir röportaj gerçekleştirmiş. Osman yapıyor bu işi.
Evet.
Kabine toplantısı öncesinde uyarıda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki artan sıcaklıkların ülke geneline tesir edeceğini duyurdu. Dün yaptığımız meteoroloji uzmanıyla bağlantıda da hava sıcaklıkları artacak mı diye sorduğumda artacağı kadar arttı zaten diye bir cevap vermişti. 4 ila 10 derecede üzerinde seyredecek demişti. Aynı şeyleri Bakan Özaseki de dile getiriyor ve diyor ki şu günlerde bile 30 dereceyi aşmasını bekliyoruz sıcaklıkların. Bu yüzden de iklim yasasını güncelliyoruz dedi. İklim yasasını güncellemesiyle ilgili yaptıkları bir takım çalışmalar var. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle güçlü bir mücadele yürütüyoruz. Yani eylem planlarımızı
yürüteceğiz.
daha mantıklı olurdu sanki. Eylem planlarımızı adım adım uyguluyoruz. Ne diyeceğiz buraya? Uygulayacağız. Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. Millet bahçeleriyle, ben bunu hiç anlamadım bir kere. Millet bahçeleriyle ekolojik koridorlarla yutak alanlar oluşturuyoruz. Saygıdeğer Emin Erdoğan'ın liderliğinde bir dünya markası haline gelen sıfır atık hareketiyle atıkların çevreye zarar vermesini önlüyor, doğayı koruyor ve israfın önüne geçiyoruz. Keşke Avrupa'dan da çöp ithal etmesek de yerini bulsa bu çalışmalar.
Şimdi bu atık projesi falan gerçekten çok başarılı. Sayın Emine Erdoğan'ın gerçekten dünyada da ses getiren bir çalışması
sürekli
oldu.
Sürekli konferanslar veriyor hatta.
Ancak ben gerçekten anlamadım. Yermek için söylemiyorum. Gerçekten az önce senin söylediğin şeyleri millet bahçeleriyle ekolojik koridorlarda yutak alanlar oluşturuyoruz.
Yani diyor ki her tarafı betona boğmuyoruz.
Yeşillik var oraya gidin.
Yok.
Yeşillik ihtiyacımız oradan mı görünüyor?
Yağmur yağdığı zaman bu tür alanlar olmadığı takdirde bu altyapı her zaman yetersiz kalıp taşkınlara neden olabiliyordu. Bu tür yutak alanlar bunu engelliyor ancak.
Ama her yer betonlaştı şu an yani.
Her yerin betonlaşması bir. Millet bahçeleri dediğimiz yerlerin de ağaçlandırılması sanki bu amaca daha çok hizmet eder.
Siz hiç gittiniz mi herhangi bir millet bahçesine?
Ben gittim evet.
Ben gitmedim.
Ben gittim ama yuvarlanamadım.
O alan bile yok muydu?
Yok, alan vardı. Eğim yoktu. Yatıp yuvarlanın demişti. Yattım yuvarlanamadım.
Hatta bu Bakırköy'dekine çok gitmek istedim ama bir türlü kısmet olmadı, gidemedim.
Ve aynı zamanda kıyılar ve denizlerde 7/24 gözetleniyor şu anda bu kapsamda.
Sade de gelelim dedim.
Yeşil dönüşüm için çalışmalar sürdürülecek.
Öyle. Peki Afrika sıcakları geliyormuş Serkan. Nedir bu Afrika sıcakları?
Afrika sıcakları...
Eskilerin tabiriyle sen biraz eskilere git bakalım. Biz eskiden Afrika sıcağı mı bilirdik efendim, ey yağ mı bahur derdik.
Evet. Yalnız Serkan ne kadar eskiye gidebilir ki? Teletabilere kadar gidebilir.
Yani en fazla.
Ey yağ mı bahur derdik efendim biz böyle. Hera'ya çıkardık.
Duydum ben. Geçen sene de bu
Hera'ya
konu
çıkardık. Elimize eldivenlerimizi takardık. Başımızda şapkalarımızla. Neydi o Eyyam Bahur sıcakları?
Yumurta kırma olayı.
O Adana'da.
Hayır. Urfa Ceylanpınar.
Adana'da da çok oluyor ya. Ben hep Adana'ya denk geldim ama Urfa'da evet olabilir ama ben Adana'da denk geldim sanki.
Senenin ilk asfaltta yumurta kırma haberi.
Daha henüz gelmedi ama herhalde o da bu haftalarda gelir mi?
Yumurtaya biraz zam gelmiş olabilir.
Artık kıyamazlar.
O zaman Afrika sıcaklığı. O zaman. Onu bir söyleyeyim isterseniz. Türkiye genelinde bu bölgenin kuzeyinden gelen yani Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan ülkelerinden yola çıkan sıcak hava dalgasına verilen attır. Yani hava Afrika sıcaklıkları.
Temmuz ve Eylül dönemlerinde ataklar halinde yaşanıyormuş. Ancak bu dönemde dikkat edilmesi gereken işte kalp ve göğüs hastalıkları olan insanlar için riskli dönemler. Ben de bu riskli gruba geçiyorum. Alerjik astımı olan bir insan olarak bazen o aşırı sıcaklarda o göğsünüze ciddi bir baskı oluyor. Ve işte böyle dönemlerde çok da dışarı çıkmamız gerekiyor.
Selin, öyle bir konuştun ki şu an dinleyicilerimiz senin Atatürk'ü gördüğünü falan zannediyorlar.
Ama tabii işte Pera'da gezmiştik. Yok efendim henüz daha 40 yaşındayım.
Ya ne 40 nedir ya?
Annem yaşça benden küçük olur hakimim.
Peki efendim yani böyle bir sıcaklar bekliyormuş. Dolayısıyla kalp ve akciğer hastalığı olan dinleyicilerimizi de uyaralım. Bu dönemlerde çöl tozlarına karşı öncelikle maske takmalarını öneriyoruz ama hani çok da zorunda değilseniz özel işleriniz yoksa evden çıkmamanızı öneririm ben kendi adıma.
Evden çıkmayın, camları açmayın.
Yani.
Kesinlikle. Balkona çıkmayın.
Yani evin içinde güzel bir alan oluşturun kendinize o şekilde bu bir süre alın. En azından bir süre en azından. Bu arada bu polenlerin falan mevsimi de başladı. benim gibi alerjik astımı olanlar için hakikaten dışarısı çok sıkıntılı.
İçerisi de sıkıntılı. Zaten.
Yakında uçmaya da başlayacak, o burnundan ağzına falan nasıl girdiğini anlamıyorsun. Şıp şıp akan gözler, hapşırmalar o sezonda başlamıştır.
O sezon zaten bizim spikerlerin bulunduğu alanda başladı. Evet. Hapşırmalar peş peşe.
Ben bu alerjik astımla alakalı olarak COVID döneminde çok büyük sıkıntı yaşadım. Çünkü biliyorsunuz COVID döneminde biri hapşırdığı zaman hemen bütün gözler ona bakıyor. Sen hapşırdın mı? Hayır, ben böyle bir ara şirketteyken de boynuma bir yazı asıp arkadaşlar alerjik astımım var, öksürmelerim, hapşırmalarım o yüzden diye her hapşırdıktan sonra bir açıklama yapma gereği duyuyordum. Hı. Çok sıkıntılıydı.
İş hayatını da çok etkileyen bir şey. Özellikle ben seslendirme yaparken alerjik dönemsel oluyor bende mesela. Hı-hı. Direkt ses değişiyor bir kere. Artık ses telleri bile mahvoluyor.
Doğru.
Göz kaşıntıları çok ağır gerçekleşiyor bende ama.
Gerçekten evet, sıkıntılı dönemler bizim
için. Alerjik rahatsızlığı olanların Allah yardımcısı olsun. Özellikle
aynen.
Benim.
Nereden nereye
özellikle
geldik?
Benim.
Özellikle duydun mu? Çünkü para kazanıyor. Evet. Seslendirme dönemi para kazanıyor.
O zaman
olması.
Siz de benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Ben de dönemsel değil 7-24 ve 365 gün 6 saat bu alerjiyle yaşıyorum. Dolayısıyla her gün alerji ilacıyla güne başlıyorum. Yani tavsiye ediyorum, en azından o dönemlerde rahat edersiniz.
Evet, bol bol uyku da verir size.
Yok, ben uyku vermeyeni deneyerek buluyorum. Ha, sonra atmıştın. Ona devam ediyorum.
Fotoğraf atmıştın, hatırlıyorum. Peki efendim, sıcaklıklarla alakalı da konuştuk. Haydi bakalım bir sonraki konumuza geçelim. Bu konuda ben hiç konuşmadan tabii ki Aslı'ya söz vereceğim. Direkt hani nasıl Fenerbahçe'yi bana Aslı dönüyor, direkt senin konun diyorsa bu konuda direkt Aslı'nın konusu. Ama şöyle, aslında Türkiye'nin de bir nevi kanayan yarası. Her sene diyoruz işte öğretmen atamaları şu kadar sayı oluyor, o sayılar yeterli değil, açıkta bir sürü öğretmen var. Öğretmenler gerçekten bu konudan ciddi olarak muzdaripler. Birçoğu kendi mesleklerini icra edemiyorlar, farklı işler yapıyorlar ve yine dolayısıyla klasik olarak öğretmen atamaları ne zaman sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var.
Evet, bütün öğretmen adayları bu açıklamaya kilitlenmiş durumdaydı. Eskiden öğretmen atamaları belirli takvimler halinde ilerler ve bu takvimlerde maksimum 1-2 haftalık sarkmalar olurdu. Ancak son zamanlarda, son birkaç yılda bu öğretmen atamaları özellikle güvenlik soruşturmaları nedeniyle daha da sarkar hale geldi. Dolayısıyla bir öğretmen atamasının sarkması bir sonraki öğretmen atamasının da aynı oranda sarkmasına neden oluyordu. Bu yüzden yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı sorusuna cevap olarak yakında dedi. Ne kadar atanacağı sorusuna cevap.
Ne kadar miktar
olarak atanacağı, sayı olarak atanacağı sorusuna cevap olarak da bir miktar dedi.
Ya, yakında, çok açıklayıcı.
Evet, yakında ve bir miktar yapılacak atamayla ilgili. Peki öğretmenler ne diyor, ne istiyorlar diye bir baktım. Öğretmen adayları bir miktar değil, mülakatsız 68 bin atama istiyor. Çünkü maksimum 20 bin bekleniyor. Hı hı. Peki ne kadar ihtiyaç var diye şöyle bir baktım. Norm kadro diye bir şey var. Yani bu minimum öğretmen ihtiyacı, hı hı, demek. Ve norm kadrosunu açıklayan 41 ilde 60.853 açık var.
Bakın, sadece 41 ilde.
81 il demiyorum, yarısında.
Yarısı.
60.853 açık var ki büyük şehirlerin birçoğu bu 41 il içerisinde yok.
Bir de.
Evet.
Çok sıkıntılı.
Ve ücretli öğretmenler çalışıyor. Yani bu öğretmen adayları ücretli öğretmen olarak bu norm açığı yerine çalışıyor. Ve arkadaşlar, aradaki fark çok fazla. Maaş olarak da çok fazla, özlük hakları olarak da çok fazla. Bir öğretmen ortalama baş öğretmen, uzman öğretmen ve yeni başlayan öğretmen olarak aldığımız zaman ortalama 40 bin civarında maaş alıyor. 39-40 bin. Uzman öğretmen de birleştirirsek onları, baş öğretmen daha fazla alıyor. Ama bir ücretli öğretmenin şu an aldığı maaş 10 bin bile değil.
Çok yazık ya. Gerçekten çok yazık. Benim kendi ailemde de iki tane branş öğretmeni yeğenim var. İkisi de kendi işini yapamıyor. İkisi de yapamıyorlar. İşte bu atamalar, şunlar, bunlar yüzünden ikisi de yapamıyor. Biri matematik öğretmeni, öbürü felsefe öğretmeni. İkisi de yapamıyorlar.
Bu atamaları beklerken çok farklı bir
mecbur,
iş kolunda şu
mecbur
anda.
Bir şeyde çalışmak zorundalar. Yetişkin kadınlar bunlar. Mecbur çalışmak zorundalar hayatlarını idame etmek için ama işte dediğim gibi öğretmenlik yapamıyorlar.
Orada çalışırken KPSS'ye hazırlanamıyorlar. Hazırlandılar ve yüksek puan aldılar diyelim. Bu sefer mülakattan yeterli puan alamıyorlar. Mülakattan yeterli puan aldılar diyelim. Bu sefer güvenlik soruşturmasını beklemek zorunda kalıyorlar. Bir kısmı da orada eğleniyor. Nihayetinde atanan kişiler de göreve başladığında artık çalışacak dermanı kalmıyor. Ben biliyorum ve başarılar, sabırlar ve kolaylıklar diliyorum değerli meslektaşlarıma.
Öğretmen adaylarının hani söylediği rakam da aslında çok fazla değil. Mülakatsız 68 bin öğretmen ataması diyor. Şimdi ben böyle kulağa böyle duyunca ve genelde hep 20 bin bandında bir atama olduğu için 68 bin iyi falan diye
çok
düşündüm.
Fazla fark var
ama sen biraz önce açıkladın diyorsun ya 41 ilde 60.853 açık var. Hani o açığı bile kapsamıyor.
Arada neredeyse 41
yani Türkiye 81 yani.
Şu an ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ücretli öğretmen sayısı 105 bin.
105 bin.
Evet.
Vay be.
Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Umarım inşallah öğretmenlerimizi memnun edecek, mutlu edecek bir atama sayısı çıkar o halde diyoruz.
Ki eğitim kalitesinde artması için zannedersem öğretmenleri memnun etmekle beraber ücretli öğretmen yerine kadrolu öğretmen atamaya da bir an önce başlarsak bu gençlerdeki eğitim zafiyetini telafi edebiliriz.
İnşallah.
Çünkü gençler olsa, her şey. Evet, her şeyimiz.
Gençler geleceğimizdir. Öğretmenler de bu geleceğin inşasını hazırlayan, kutsal görevi sürdüren göz bebeklerimiz. Özellikle.
Bitiremeyeceksin zannettim bir anda o cümleyi.
Devam ettim valla.
Ama
giderse.
Harikaydı, çok güzeldi. Buradan da bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpelim. Keşke çok daha güzel bir Türkiye şartlarında çalışıyor olabilselerdi diyelim. Peki o halde dünyadan başka bir konuya hemen geçiş yapıyoruz.
Başka bir konuya geçmeden önce söylemeden edemeyeceğim. Dün Turgut Özal biliyorsunuz bugün 17 Nisan vefatının 31. yıl dönümü rahmetle anıyoruz. Türk siyasetine önemli katkılar yapmış. Artısıyla eksisiyle Türk siyasetinde iz bırakmış bir isim. Onunla ilgili anma programı yaparken Turgut Özal'ın o dönem yanında çalışan kurmayları ile bir program yapıyorduk. Turgut Özal'ın katkılarından biri bankacılık sisteminde Türkiye'de uygulanmayan birçok noktayı uygulanabilir hale getirmesiydi. Vadeli hesaplarda müşteriye para verilmesi banka tarafından gibi ya da ev kredisi, taşıt kredisi gibi alanlara açıklık getirmek. Şöyle bir soru sordu değerli kurmaylardan biri. Biz eskiden nasıl ev alırdık dedi. Bankadan kredi çekemiyorduk, nasıl ev alırdık dedi. Nasıl alacaksınız dedim. Emekli olmayı beklerdiniz. Emekli parasıyla gidip bir ev, bir araba alırdınız. Hey gidi günler. Şimdi mümkün mü?
Asla mümkün değil.
Evet, devam edin.
Peki o halde dünyanın en önemli meselesi.
Haberlerle çalkalandı. Özellikle İsrail ve İran arasında geçen çatışmalar dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Reisinin bir açıklaması var. Geniş kapsamlı bir saldırı yapmış olsaydık Siyonist rejimden geriye hiçbir şey kalmazdı. Demiş.
Allah'tan yapmadınız.
Yapsanız
yani,
ne olurdu?
Yani ama bir şey söyleyeceğim. Yaptıklarının gerçekten o kadar da bir şey olmadığının farkındalar ki.
O kadar balistik füze, hani, seyir füzeleri.
O kadar da bir şey olmadığının farkındalar ki sürekli böyle bir açıklamayla. Ben hiç hayatımda böyle bir açıklama görmedim saldırıdan
sonra.
Saldırıdan sonra ne açıklaması yapılır? Şu zayiat verildi, işte şu füzeyi kullandık, şunu yaptık. Bunlar da hani yaptık, yolladık ama isteseydik şunu yapardık. İnanın hiç görmedim
vallahi
ben böyle
bir şey.
Valla
benim şey resim geliyor böyle durumda. Tutmayın küçük enişteyi.
Gerçekten.
İşte o küçük eniştenin açıklamalarının devamında şu deniyor. Siyonist rejimden geriye hiçbir şey kalmayacağını görürlerdi. Ancak Siyonist rejime karşı sınırlı ve cezalandırıcı bir eylem yapılması gerekiyordu. Bize karşı yapılanlara karşılık verilmesi gerekiyordu. Siyonist rejim tarafından topraklarımıza en ufak bir saldırı yapılması halinde şiddetli ve sert yanıt alacaklar ki İsrail'in şu anda
İsrail'in savaş kabinesinde
beklentisi var dünyanın ama umarım olmaz çünkü dünyanın
yani mutlaka bir şekilde bir misilleme olacak gibi gözüküyor. Savaş kabinesinden de
bundan da en zararlı çıkacak
da
olan dünya halkı.
Büyük
ihtimal
var.
Dolar fırlayacak, altın fırlayacak.
Peki İran'dan bir sonraki açıklama olarak neyi bekliyorsunuz?
Bekliyoruz.
Bekliyoruz yani.
Bekliyoruz. Ben, oturduk bekliyoruz.
Ben şeyi bekliyorum, bir sonraki açıklama İran'dan. Biz aşiretiz oğlum.
Derler. Evet.
Yani olabilir. Vallahi evet, gerçekten bununla ilgili dün de MHP liderinin, Devlet Bahçeli'nin evet, gerçekten meclis konuşması kayda değerdi. Gerçekten çok hoştu yani. Çok seyir, güzel yerlere. Evet,
seyir füzelerinin gönderildiği bir seyir tiyatrosu
aynen
izledik.
Aynen öyle. Gerçekten çok başarılı bir konuşmaydı kendisinin yaptığı konuşma. Peki efendim, ne yapalım? Hemen bir sonraki konumuza geçelim. İngiltere'deyiz efendim. Şimdi Serkan, Aslı, İngiltere'de çok tartışılan bir yasa söz konusu. Hem hükümet kanadında, hem iktidar kanadında, hem hükümet kanadında, hem
halk tarafından.
Halk tarafında demeyeceğim de muhalefet. Ha, adı aklıma gelmedi. Hem hükümet tarafında, hem muhalefet. Hem muhalefet kanadında gerçekten ciddi anlamda ikilem var. Yani hükümetin aynı insanları arasında da var, iktidarda da, muhalefette de var yine aynı şekilde. 1 Ocak 2009'dan sonra doğan arkadaşlarımız, İngiltere'de yaşayan 1 Ocak 2009'dan sonra yaşayan arkadaşlarımız hayat boyu sigaraya erişim sağlayamayacaklar. Böyle bir tasarı avam kamerasında oylandı. 383 milletvekili onay verdi. 67 milletvekili karşı oy kullandı. Dolayısıyla bu yıl 15 yaşına giren çocuklar hayatları boyunca sigara alamayacaklar.
Çok doğru, çok yerinde bir yasa bence.
Kesinlikle yani, ben de katılıyorum.
Biz kendi ülkemizden hani örnek vereyim. Sağda solda yürürken böyle sokakta çocuk geliyor. Abi sigara var mı diyor böyle. Yani daha yaşı 8-9 yaşında.
Sigara sağlığa zararlıdır.
8-9 yaşındaki çocuk kesinlikle öyle, sigara sağlığa zarar. Ben de kullanmıyorum zaten de. Yani dediğin gibi kesinlikle.
Şu an sana bakışımızı görüyorsun değil mi?
Ben bıraktım.
Aferin, harikasın.
Bıraktım yani. Karşıyım sigara, içene de karşıyım. Yani
Allah Allah çok... seni inandırsın. 2,5 dakikadır içmiyorum. Öyle mi diyeceksin?
Yani
bu kadar
olması
güzel bir
gereken,
sese
ama
yazık edersin zaten.
Çok teşekkür ederim. Ben de o yüzden yani dikkat etmeye çalışıyorum. Ama bizde de gerekli olan yasa bu. Yani çünkü çok fazla
ya
sokakta görüyoruz. Küçücük çocuklar
18,
ağzında sigara ile dolaşıyor.
Şöyle bir fark var arada. Bizde de 18 yaşına kadar sigara satın alamıyorsun zaten.
Sözde alamıyorsun.
Sözde alamıyorsun. Daha küçük yaşlardaki bireylerin bunlara erişebilmesinin imkanı yetişkinler aslında. Gidip herhangi bir bayiden almak yerine babasından aşırıyor, dedesinden aşırıyor ve bu abisinden aşırıyor. Bu şekilde erişimleri sağlanmış oluyor. Önemli olan bu çocukların buna erişmeye ihtiyaç duymayacağı bir ortam oluşturulması bana göre.
Evet.
Gelelim İngiltere mevzuna. Evet, ömür boyu sen satın alamayacak olabilirsin ama bu elde edemeyeceğin anlamına gelmiyor. Tıpkı Amerika'daki, ABD'de uzun bir süre uygulanan alkol yasakları gibi.
Yani bu sadece hani insanlara belki bir caydırıcı özelliği olacaktır diye düşünüyorum ben gene de. Hani
hükümet tarafından caydırıcı özellikler var ama burada aile bireylerine de iş düşüyor dediği gibi aslında. Yani ulaşamayacağı bir şekilde.
Yani amaç
gençlerin
sigarasız büyüyen bir nesil getirmek.
Evet.
Sigarasız bir nesil olması. İngiltere bu konuda bayağı ciddi bir savaş veriyor arkadaşlar. Hatırlayacaksınız, bu elektronik sigaralarla alakalı olarak da çok ciddi yaptırımlar var. Cezalar var, ülkede satılmıyor. Bunun ardından bu ama işte bazı kişiler arasında, halk arasında da ciddi sıkıntılar var. Bunun özgürlük olduğunu savunan da var. Özgürlükle alakalı ama sana ben biraz önce bunu söyledim,
evet,
bana çok güzel bir cevap
evet,
verdi.
O zaman uyuşturucu kullanmak da özgürlük. O
evet,
açıdan bakarsak. Benim hoşuma giden bu tasarıda, benim hoşuma giden şey sigarayla uyuşturucunun aynı kategoride değerlendirilebilecek olması. Artık ikisi de yasak kardeşim.
Evet.
Neden?
Hiç bir yumuşak
çünkü
geçişe gerek yok.
Herhangi bir uyuşturucuyu bir maksimum 2-3 kullanımda sende bağımlılık oluşturuyor. Bağımlılık nöronlarını oluşturuyor ve krize giriyorsun. Sigara bu bağımlılık süresini daha uzun sürede oluşturduğu için uyuşturucu kapsamına girmiyor diye bir şey yok.
Sonuçta bağımlı oluyorsun.
Bağımlılık oluşturan evet, her şey uyuşturucu kapsamına alınmalı ve aynı yasaklara tabi olmalı.
Kesinlikle
evet, İngiltere
öyle, de
30 milyon sterlin harcayacak bu yasayla alakalı olarak ve yeni sistemin, bu yasanın 2027 yılına kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Bu arada işte Başbakan'dan da açıklamalar var. Diyor ki Birleşik Krallık genelinde uygulanması için Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda hükümetleriyle de birlikte çalışılması isteniyor.
Şey mi olacak şimdi, burada sigara içmek isteyenler Birleşik Krallık sınırı dışına çıkıp gümrük kapısının dışında
orada
sigara içip içeri mi girecek?
Orada bir adım falan şeklinde.
Hükümet ayrıca Nisan 2025'ten itibaren İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaraları, ayrıca elektronik sigaralar da var, yasaklamayı planladığını açıkladı ve bu yasağı Birleşik Krallık geneline de yaymayı umduğunu dile getirdi.
Aynen, birçok ülkede aslında bu konuda birçok atılan adımlar da var. Bunlardan da bir önümüzdeki bir dakika içerisinde belki Simge bize izin verirse, yok bize izin verirse hani saat başının ardından bir cümleyle bahsederiz. O halde gidelim mi saat başına? Haydi gidelim.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası devam ediyor.
Bu sigara yasağıyla ilgili olarak başka ülkelerden de farklı çalışmalar
tabii,
var.
Bunlardan bir tanesi de Meksika. Plajlarda, parklarda ve bazı durumlarda özel evlerde sigara içme yasakları da dahil olmak üzere dünyanın en katı sigara karşıtı yasalarından bazılarına sahip. Portekiz de buna dahil. Ardından Kanada geliyor. Kanada'da 2035 yılına kadar tütün kullanımını %5'in altına düşürmeyi umarken, bu yılın başlarında sigaraların üzerine sağlık uyarılarının basılması gerektiğine karar veren ilk ülke oldu. Bu bizde de var zaten sigara paketlerinin aynen üzerinde. Ama her ne kadar iğrenç fotoğrafları da görsek içmeye devam ediyoruz.
Belki ama de içmemeliyiz. Sigara sağlığa zararlıdır. Bile bile. Bütün tütün ürünleri evet, sağlığa zararlıdır.
Kesinlikle öyle.
Şimdi Brezilya'ya mı gidiyoruz?
Bu nasıl bir başlık?
Yani? Brezilya, evet, Brezilya. Önce bir Brezilya olduğunu söyleyelim.
Brezilya ama işte bu Kolombiya, Brezilya, Meksika gibi ülkelerde yani belki onların gündemi alışkın bunlara, bilmiyorum. Ölen adamı bankaya getirdi, cesedi sandalyeye oturtup kredi çekmesini istedi. Bunu yapan bir kadın,
ay çok
yaşlı
kötü
bir adamın ölüsünü getiriyor bankaya.
Kimse yabancı değil ama ya, amcası.
Amcası işte.
Yani. Amcası.
Yani sonuçta amcası. Ölüsü de
bizim ölümüz. Sarhoş falan diye mi getiriyor yani, kolunda getiriyor. Konuşturtmuyor adamı ya, bu nasıl bir kafa?
İşte oradaki aslında güvenlik kameralarından da bu farkına varanlar var ama tabii orada bankaya oturttu. İnsanın karşısındaki bankacı da bunun farkında. Ama konuşuyor onunla. Daha doğrusu konuşmaya çalışıyor ki ölen bir adamla konuşmaya çalışıyor kadın. Bir şeyler söylüyor. Kredi imzalamasını istiyor ölen adamdan.
Orada bayağı bir tiyatroda çeviriyor yani. Evet. Amcacığım diyor, senin imzalaman lazım diyor. Ben imzalarsam olmaz falan
bankacı
diyor.
Bankacı ten renginden şüpheleniyor adamın. Hala ölü olduğunu farkında bile değil yani, düşün.
Yani.
Düşünsene yani, sen bankacısın, karşısına birisi geliyor, birisi yanında ölen bir adamla kredi çekmeni istiyor.
Bununla alakalı Türkiye'de hatırlıyorsunuz değil mi? Annesinin maaşını böyle bir aylarca çeken,
evet,
bir vatandaş mı? Aylarca. Ya aylarca dedim, tam hatırlamadığım için, başörtüsünü takmıştı, evet, gözlüğünü takmıştı. Annesinin maaşını çeken koca yürekli evlat olarak hatta çıkmıştı.
Ve erkek.
Evet evet, hatırlıyorum. Tabii ya.
Bu kadın yaşlı adamın yeğeni olarak kendisini tanıtıyor, öyle iddia var. Kadının ismi Nunes. Videoda, ya izlenen bir video var, görüntü var. Amca dinliyor musun? Kredi sözleşmesini imzalaman gerekiyor. Bu şekilde konuşuyor kendisiyle. Eğer imzalamazsan başka bir yolu yok. Zira senin yerine imzalayamam dediği görülüyor.
Her şey
videoda
bekliyor herhalde bankacının orada.
Ya siz tamam, imzalayın falan.
Yani aynen, o da bir yol yapıyor
falan, amcası olgun falan filan.
O sonra bir banka çalışanı bir şeyin farkına varıyor. Çünkü rengi iyi değil diyor tepkisine.
O ölmüş böyle adam, rengi
kadın diyor ki
ya,
o böyle biri diyor, hiçbir yalnız şey söylemiyor diye cevap veriyor.
Yalnız şimdi bir ölü karşında bulunduğun zaman hadi nefes almamasını geçtin, fark etmiyorsun diyelim, konuşmamasını da geçtin. Gözleri kapalı mı açık mı? Açıksa sabit bir noktaya bakıyordur
nasıl
zaten.
Nasıl yürüyerek getirdi bir kere onu, sen kolunda getirdin. Bir de yürümesi var, yürüyemiyor ki bu adam, belli ki onu sırtlayarak
ya da
bir şekilde geliyor.
Ben tekerlekli sandalyeye düşündüm ama
o kadar teknolojik düşünemedim.
felçli bir hasta, yani, hasta olduğunu söyleyebilir.
Olabilir, doğru, tamam. Yani. Peki. O halde ne diyelim? Krediyi almış mı?
Krediyi alamamış.
Tutuklanmış.
Krediyi alamamış, bir de üstüne tutuklanmış. Yani
evet, o zaman biz bu haberi
yasını tut.
Biz bu haberi niye verdik sevgili dinleyenler? Ölü biriyle gidip kredi çekmeye çalışmayın, yemiyorlar.
Denemeyin.
Kamu spotumuzu da yaptıktan sonra veda vakti geldi. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça, hoşça kalın. Kalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te.